Ayrım 7.
Sayfa 60. Açık renk saçlarını arkaya doğru taramıştı. Kaşları her zaman olduğu gibi isyankardı. Açık mavi gözleri mutlulukla pırıl pırıl yanıyordu. Bizim için hazırlanmış olan içki sofrasının yanında durdu. Latife Hanım da yanımda oturuyor ve gözünü ayırmadan ona bakıyordu. Mustafa Kemal Paşa onun aklını başından almıştı. Kendisinin de Latife Hanım'a aşık olduğu aşikardı. İkisi arasında iki insanın birbirine cezbolmasından kaynaklanan bu güçlü akım geceyi şenlendiren hadiseydi. Yoksa sıkıcı ve donuk bir gece olacaktı. Halide Edip, adı geçen eser, sayfa 387-388. Mustafa Kemal Paşa içkiye genelde mesafeli duran Halide Edip'i birlikte içki içmeye davet etti. İzmir zaferini kutluyoruz. Siz de bizimle birlikte içmelisiniz. Bugüne kadar hiç ağzıma rakı koymadım paşam. Fakat şampanyayla kutlayabilirim diye cevap verdi. Mustafa Kemal Paşa rakı kadehini dudaklarına götürürken eliyle Halide Edip'i gösterdi. Hanımefendinin huzurunda ilk defa içiyorum. Yanında içmekten hep çekinmişizdir diye sözlerine devam etti. O gece Latife de Halide Edip'e katılmış, rakıyı geri çevirip şampanyada karar kılmıştı. Mustafa Kemal, Halide Edip'in yorumuna göre Latife'nin tercihinden rahatsız olmuş ve Latife'nin genelde rakı içtiğini söylemek ihtiyacını duymuştu. Aslında Latife rakıyı hiç sevmez, konyak ve şampanya içerdi. Ama anlaşılan İzmir günlerinde rakı içen Mustafa Kemal'e eşlik etmiş olmalı. Halide Edip, mevcut durumun rahatsızlık sebebi olduğunu fark ederek, "Benim aşırı sofu, püriten bir kadın olarak tarif edilmem, acaba onun genç ruhunda etki bıraktı mı?" diye düşünmüş, sonra da kendisini nasılsa sağlam zevkleri olan melankolik mizaçlı bir kadın diye rahatlatmıştı. İsmet Paşa, Rauf Bey ve Halide Edip Avrupa kültürüyle yoğrulmuş ev sahibesini Mustafa Kemal'e yakıştırmışlardı. Kurulan sofrada İstanbullu gazeteciler Yakup Kadri, Asım ve Falih Rıfkı da vardı. İsmet'in önü Halide Edip'in Latife için ne düşündüğünü öğrenmek istemişti. O da genç kızı çok çekici bulduğunu itiraf etmişti. Halide Edip şöyle diyor anılarında. İçimden Mustafa Kemal Paşa'nın zevkini takdir ediyordum. Onun aşk meselelerine uzak durmayı tercih etmiştim hep. Bugüne kadar Paşa'da gerçek duygular uyandıran iki kadının Fikriye ile Latife'nin çarpıcı kadınlar olduğunu düşünmüştüm. Fikriye Hanım, Mustafa Kemal'in yeni ilişkisini öğrenince çok acı çekecekti. Halide Edip, adı geçen eser, sayfa 388. Gecenin yatılı konuklarından Falih Rıfkı ise Çankaya kitabına şu notu düşmüştü. Mustafa Kemal'in sofrasında ilk defa bulunacaktık. Holde toplandıktan biraz sonra arkasında beyaz bir Kafkas gömleği ile merdivenden indi. Bu kemerli gömlek pek ahenkli bir endam ister. Mustafa Kemal ince, zarif ve güzel bir erkekti. Kahramanlık şanının o günlerde bu güzelliği nasıl cazibelendirmiş olduğu da kolay anlaşılabilir. Mustafa Kemal bizim nesle, yazarken Namık Kemal'i, konuşurken Yahya Kemal'i hatıra getirirdi. Sohbetler ve meclisler adamı olduğu belliydi. Sevmek mi, acımak mı diye bir bahis açtı. O geceki tartışma sırasında ilk defa bu yalçın savaş ve pek hesaplı politika adamının dünyalı ve insan tarafını görüyordum. Yine o gece ilk defa türküler söylediğini işittim. Sesi mat, yavaş, tatlı ve cazibeliydi. Bilhassa Rumeli türküleri söylerken derin ve onulmaz bir gurbet ve sıla acısı gözlerinde yaşarıyordu. O akşam zeybek oynadı. Oyunu efekari ve kibardı. Gün ağrırken uyuduk. Falih Rıfkı Atay, adı geçen eser, sayfa 326-327. Fevzi Paşa o gece Mustafa Kemal'in Rumeli türküleri söyleyip zeybek oynamasını İzmir yangını ile bağlantılandırıyor. Mustafa Kemal, Nurettin Paşa'yı bu hoyrat hareketinden dolayı hiçbir zaman affetmemiş ve Latife Hanım'ın evinde misafirleri ve müstakbel zevcesi önünde Rumeli türküleri söylemiş ve zeybek oyunu oynamıştı diyor. Kendisinin de Mustafa Kemal gibi büyük İzmir yangınından esef duyduğunu belirterek bu olaydan Nurettin Paşa'yı sorumlu gördüklerini söylüyor. Süleyman Külçe, adı geçen eser sayfa 236. Oğuz Akay, der, adı geçen eser sayfa 87. Beyaz Köşk'e 19 Eylül günü Churchill'in yeğeni, gazeteci zengin ve heykeltıraş Claire Sheridan geldi. Sheridan daha önce Sovyetler Birliği'nde kalmış, Troçki, Lenin, Kamenev gibi devrim önderlerinin büstlerini yapmıştı. Mustafa Kemal'in de kendisine büst için poz vermesini istiyordu. Sheridan'ın Nuda Veritas adlı kitabından Latife ile de tanıştığı ve ondan pek hoşlanmadığı anlaşılıyor. Sheridan 1922 yılında The New York World için çalışıyordu. Mustafa Kemal'in geçici karargahı Körfez'e tepeden bakan teraslı bir bahçenin içindeydi. Randevulu gelmiştim. Ağaçların gölgesinde, yaverin arkasından, şelalelerin arasından bin basamak çıktım. Yukarıdan beni izleyen bir grup insan vardı. Çok sıcaktı ve zirveye ulaştığımda nefessiz kalmıştım. Kılavuzumun arkasından çok sayıda insanın oturduğu terastan eve girerken ürkütücü bir sessizlik oldu. Belli ki Gazi geldiğimi görünce beni salona kabul etmek üzere yanındakilerden ayrılmıştı. Sfenks'i andıran ifadesi ve asık yüzü aşırı nezaketi bana oldukça anlaşılmaz geldi. Beni kanepeye oturtup kendisinin terastakiler bizi dinlesin diye odanın öteki köşesine, açık pencerenin önündeki koltuğa oturmasına sinirlenmiştim. Aramızdaki mesafe moral bozucuydu. Claire Sheridan, Nuda Veritas, Londra 1927, sayfa 276. Mustafa Kemal'in üniformasının sadeliği Sheridan'ı şaşırtmış, açık sarı saçları mavi gözleriyle onun doğuluya benzemediğini düşünmüştü. Elindeki mercan tesbih dikkatini çekmişti. Bir ara onu rahatsız ettiği hissine kapıldı. Mustafa Kemal'le bir söyleşi yapma niyetindeydi ama Amerikan basınının bir temsilcisine, Chicago Tribune'den John Clayton'a politik durumu anlatan bir demeç verdiğini, tekrarının gereksiz olduğunu söyleyince diyecek bir şey bulamamıştı. Mustafa Kemal, Sheridan'a barış istediğini açıkça ifade etmişti. İstanbul'a gitmek istiyordu ama barışçı bir yol izleyerek orada olmak istiyordu. İzmir yangınındakine benzer bir trajediyi bertaraf etmesi gerektiğine inanıyordu. Elinde gümüş tepsi içinde eski güzel bir maşrapa ve iki kase reçelli bir hizmetçi belirdi. Tepside kaşıklar da vardı ama tabak yoktu. Sheridan bir an ne yapacağını şaşırdı. Onun şaşkınlığını gören Mustafa Kemal ne yapması gerektiğini tarif ederken gülümsüyordu. Claire Sheridan Latife ile de tanışmasını anlatıyor. Mustafa Kemal, onun gibi kontrollü birisi için fazlaca asabi bir tavırla evin hanımefendisine haber yolladığını söyledi. Benim evin hanımefendisiyle tanışmak gibi bir merakım yoktu. Vakit kazanmak için eserlerimin fotoğraflarını gösterip büstünü yapmama izin vermesini istedim ve bana bir lütufta bulunun diye rica ettim. Memnuniyetle ve sevinerek diye yanıtladı. Bunun üzerine yarın başlayabilir miyim diye sordum. Tereddüt etti. Çok az zamanım var, dedi. Ben yine de ısrar ettim. Sezar, Büyük İskender, Napolyon hepsi de vakit bulmuşlardı, dedim. Tam o sırada evin hanımı geldi. Kısa boylu, yuvarlak yüzlü, kalın yapılı, kocaman gözlü bir kadındı. Gençti ama orta yaşın olgunluğuna sahipti. Yanımıza oturdu ve bana öyle cüretkar ve tepeden baktı ki gerek gazetecilik gerek sanatçılık üzerine sohbeti yürütmenin olanağı kalmamıştı. Kemal ona Türkçe bir şeyler söyleyerek yapıtlarımın fotoğraflarını göstermeye çalıştı. Ama o iki kolunu göğsünde kavuşturmuş, ne zaman gidecek dermiş gibi ilgisiz bir tavır sergiliyordu. Onun Kemal'le evlenecek kadın olduğunu bilmiyordum. Ama bu saygısızlığını açıklamaya yetmiyordu. Ben son bir çabayla, bana vakit ayıracağınız güne kadar İzmir'de bekleyebilirim, dedim. Madam, dedi. Şu anda kendi evimde değilim. Sanki evin hanımefendisinin teşvikiyle razı olacak gibiydi. Ama o son derece sessizdi. Bunun üzerine, size İstanbul'da poz veririm, dedi. Ben ama çok uzun zaman alır deyince, kim bilir, belki de o kadar uzun sürmez diye itiraz etti. Latife Hanım, oydu. Bu nüfuz edilemez Troçki'yi belki de teslim almıştı ama elinde tutamayacaktı. Claire Sheridan, adı geçen eser, sayfa 277. Konuklarına hep çok nazik davrandığı anlatılan Latife, Claire Sheridan'a neden soğuk davranmıştı? Sheridan, Mustafa Kemal'in de kendisine asık yüzlü bir nezaketle karşıladığını, pencereyi açık bırakarak başkalarının onları dinlemesini sağladığını söylüyor. Belki de alıngan tabiatlı bir kadındı. Mustafa Kemal, İtilaf devletleriyle sürdürülen görüşmeler nedeniyle sıkıntılıydı. Büstün, İstanbul'da yapılabileceğini, bunun beklenenden daha kısa süre alabileceğini söylemesi ise İngilizlere bir mesajdı. Ateşkes yapın ve terk edin, yoksa geliyorum anlamındaydı. Bu görüşmeye Latife'yi de davet etmişti. Mustafa Kemal, çünkü Latife artık yalnız ev sahibi değildi. Çevirmen ve sekreter olarak da Kemal Paşa'nın ihtiyacı olan hizmetleri üstlenerek onun yaverleri arasına katılmıştı. Tanışmalarından kısa bir süre sonra Mustafa Kemal, Latife'ye Latif diye hitap etmeyi alışkanlık haline getirmişti. Onu yaver diye çağırdığı da oluyordu. Latife'nin kaleme aldığı nota. İzmir limanındaki 64 parça düşman gemisi sinirleri bozuyordu. Mustafa Kemal, Hariciye Nazırı Yusuf Kemal Bey'e İngiliz Donanma Komutanlığı'na bir nota yazın. 24 saat zarfında İzmir limanını terk etsinler. Artık onların burada hikmeti vücutları yoktur. Mağlup bir devlet var karşımızda. Biz zaferi kazanmışız ve bir hakimiyetin verdiği huzurla burada duruyoruz. O donanmanın burada hiç lüzumu yok. Terk etmemekte ısrar ederlerse batırırım o tekneleri, dedi. Bu nota bir türlü yazılıp gelemedi. Diplomasinin incelikleri Yusuf Kemal Bey'i temkinli davranmaya zorluyordu. Gecikmelere sinirlenen Mustafa Kemal, nota yazılmadı mı diye bir iki defa sordu. Ne oluyor, yazılmadı mı bu 4 satırlık yazı, diye söyleniyordu. Mustafa Kemal'in gerginliğini fark eden Latife, paşam, müsaade buyurursanız ben yazı vereyim, dedi. İngilizce yazılacak, buyurun yazın. Latife onun istediği notayı yazmıştı. Harika, tam istediğim gibi yazılmış. Yusuf Kemal Bey, sizin böyle uğraşıp da yazamadığınız notayı hanımefendi 2 dakikada yazdılar. Kendisine teşekkür ettim, siz de istirahat edin, dedi. Sonra Latife'ye döndü. Hanımefendi, bu notayı hangi kalemle yazdınız? Latife elindeki üzeri işlemeli altın kalemi gösterince, verin bana o kalemi deyip kalemi Latife'nin elinden aldı ve dudaklarına götürüp öptü. Mahmut Baler, Baldan Damlalar 3 ve Hatıralarım, Kervan Kitapçılık, İstanbul, 1982, sayfa 59-60. Latife, Kemal Paşa'nın öptüğü altın işlemeli dolma kalemi ömrünün sonuna kadar saklayacaktı. Bu kalem Latife'nin ailesi tarafından saklanıyor. 5. Mustafa Kemal Paşa'dan evlenme teklifi. Mustafa Kemal ile Latife ılık İzmir gecelerinde birbirlerini keşfettiler. Konuşup tartıştıkça daha çok haz aldılar. Latife cazip bir genç kadındı. Zekiydi, hayat doluydu. Güzel konuşuyor, derin düşünüyor, fikirlerini korkusuzca savunuyordu. Kendi cinsinin kurtuluşunu istiyor, Türk kadınlarını, batılı kadınların sosyal ve kültürel düzeyini yükseltmeyi hayal ediyordu. Yüzyıllardır kadınları köleleştiren gelenekleri yıkmak, erkeklerin kölesi olmaktan kurtarmak için çalışmaya kararlıydı. Fikirleriyle çeliyordu Mustafa Kemal'in kalbini. Mustafa Kemal de ona Türkiye için hedeflerini anlatıyor, ortadan kaldırmaya kararlı olduğu batıl inançlardan, ön yargılardan ve cehaletten söz ediyordu. Genç kız onu kendinden geçerek dinliyordu. Latife'nin Mustafa Kemal'le ilişkisi bir sekreter ya da yaver konumunu çok aşmıştı. Aşk kapıdaydı. Mustafa Kemal'in biyografisini kaleme alan Patrick Kinross, Latife'yi kitabında şöyle anlatacaktı. Düşünceleri, öğütleri ve akılcı konuşmasıyla Mustafa Kemal'in zihnini kamçılıyordu. İşte çevresindeki erkeklerin çoğundan daha iyi konuşabileceği bir kadın. Uyanık bir erkek kafasıyla çekici bir kadın vücudunu kendisinde birleştirmişti. Lord Kinross, Atatürk, Bir Milletin Doğuşu, Altın Kitaplar 1994 sayfa 388. Ölümsüz Atatürk kitabının yazarları Norman Itkovitz ve Vamık Volkan ise Mustafa Kemal'in Latife'yi kendi dişil versiyonu olarak gördüğünü düşünüyorlar. Vamık Volkan, Norman Itkovitz, Ölümsüz Atatürk, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1998, sayfa 287. Köşkte 3 hafta boyunca her türlü heyecan birbirine karışmıştı. Mustafa Kemal savaşı sona erdirmek için temaslarını sürdürürken Latife ile ilgilenmeyi de ihmal etmiyordu. İzmir günlerinin tanığı Yaver Salih Bey bu ilgi nedeniyle kendisinin dışlandığını düşünmeye başlamıştı. Latife görevimin bir bölümünü hemen fark ettirmeden elimden almış ve kendisi yapmaya başlamıştı. Köşkte en geç yatan o, en erken kalkan yine o idi. Avrupa gazetelerine abone olmuştu. İstanbul gazeteleriyle birlikte gelen Avrupa gazetelerini Latife Hanım alıyor, hepsini büyük bir dikkatle gözden geçiriyor ve gerekli bazı haberleri işaretliyordu. Mustafa Kemal Paşa uyandıktan sonra sabah kahvesiyle birlikte odasına giriyordu. Bir yandan paşa ağır ağır kahvesini yudumlarken Latife günün önemli haberlerini özetliyor, yorumları aktarıyor, kendisine ait yazıların küpürlerini paşaya veriyordu. Paşa bu duruma kısa bir süre içinde alıştı ve bu işin tiryakisi oldu. Bir sabah Mustafa Kemal Paşa erken uyanmış ve kahvesini istemişti. Vakit çok erkendi. Latife uyuyordu. Kahvesini ben götürdüm. İçeriye girişimi hayretle seyrettikten sonra ''Sen nereden çıktın? Latif nerede? Hemen kaldırın. Gazeteleri alsın gelsin.'' dedi. Doğrusu bu sözlere biraz alınmadım diyemem. Bunca yıl kendisine hizmet ettikten sonra bir sabah sanki hayatında ilk defa kahvesini benim elimden alıyormuş gibi ''Sen nereden çıktın?'' demesi oldukça gücüme gitmişti. İsmet Bozdağ Latife ve Fikriye, sayfa 86-87. Salih Bey, Latife Hanım daha kalkmadı, bu yüzden kahveyi ben getirdim dediğinde Mustafa Kemal yaverinin alındığını fark etmemişti. Latife ile Mustafa Kemal arasındaki uyumu fark edenler Mustafa Kemal'in evlenmeye niyetlendiğini anlamışlardı. Latife o günlerin hikayesini Fransız gazeteci Bert Georges Gaulle 1923 yılında anlatmış, o da La Novelle Turquie adını verdiği kitabına yazmıştı. Mustafa Kemal Paşa yavaş yavaş Latife'nin cazibesine kapılıyordu. Bunu da kendisine ifade etti. Latife de ona meyilliydi. Ama Mustafa Kemal daha ileri gitmek isteyince direndi. Kesin bir dille açıktan tartışmaya girişti. Bunun üzerine Mustafa Kemal prensiplerini açıkladı ona. Ancak eseri başarıya ulaştıktan sonra evlenebilirlerdi. Latife de ona kendi prensiplerinin onunkine eşdeğer olduğunu ve prensiplerinden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğini söyledi. Onu seviyordu, bunu kabul ediyordu. Ancak ya onun karısı olurdu veyahut da hiçbir zaman evlenmezdi. Her halükarda onun metresi olmayacaktı. Kendi ilkeleri buna kesinlikle izin vermiyordu. Bert Georges Gaulis, adı geçen eser, sayfa 219. Mustafa Kemal karşısına çıkan genç kızın sıraladığı prensipleri merakla dinlemişti. Ama memleketi kurtarmadan evlenmeyi gereksiz buluyordu. Latife'nin kız kardeşi Vecihe İlmen, aslında Atatürk evlenmeyi düşünmeyen birisiydi. Fakat bizim aile öyle bir aileydi ki başka türlü beraber olmaya imkan yoktu. Aralarında bunu düşünmüşlerdir, diyor. Vecihe Hanım'ın anlatımından da evlenme konusunu aralarında tartıştıkları sonucu çıkıyor. Sonunda Mustafa Kemal doluya koydu olmadı, boşa koydu olmadı ve kararını verdi. Piyangodan çıkmış gibi karşısına çıkan bu kadın yapacağı işlerde ona yardım edebilirdi. Türkiye'yi değiştirme yolculuğuna Latife gibi bir kadınla çıkması pek çok şeyi kolaylaştırabilirdi. Her tanıyan onu kendisine yakıştırıyordu. İsmet, Kazım, Rauf, Ali Fuat, Salih, Ahmet Emin, Ruşen kıza bayılmışlardı. Engel elbette vardı, Fikriye vardı, onu halledebilirdi. Ankara'nın ağır koşulları vardı, bunu da Latife halledebilirdi. Savaş can çekişiyordu. Barış kapıdaydı. Mustafa Kemal verdiği kararları hemen uygulayan bir karaktere sahipti. Latife ile hayatını birleştirmeye dair engelleri kafasından çözünce kararı uygulamak üzere harekete geçti. Körfez'e karşı baş başa yemek yedikleri bir gece ona "Hemen evlenelim" teklifinde bulundu. Dışarı çıkacaklar ve oradan geçen ilk müftiye nikahlarını kıydıracaklardı. Latife bu teklife "Kesinlikle olmaz" dedi. Babası, Bayreuth'ten dönmeden böyle bir şey mümkün değildi. Ailesinin onayını almadan bir evlilik düşünemiyordu Latife. Kaldı ki karargah bütün gün girilen ve çıkılan bir yerdi. Herkesin gözü önündeydiler. Bu kadar hızlı bir evlenme hoş olmayan söylentilere neden olabilirdi. Latife Mustafa Kemal'e hayır demişti ama bu daha çok zamanlamayla ilgili bir hayır gibi görünüyor. Bütün sıcaklığıyla evin içindeki varlığını hissettiriyordu. Sabah erkenden bahçeden kopardığı bir pembe gülü Mustafa Kemal'in başucuna bırakmaya devam ediyordu. Vecihe İlmen'in anlatımlarına göre İzmir'de kaldığı 15 gün içinde Mustafa Kemal Paşa Latife'ye 3 kez evlenme teklif etmişti. Lirik evlenme teklifi. Bir sabah Mustafa Kemal evden çıkarken kendisini geçiren Latife'ye beklenmedik bir ricada bulundu. "Latifciğim, bugün odamı siz toplayabilir misiniz?" "Elbette paşam" diye cevap verdi Latife. Mustafa Kemal'in yatak odasına girince "Allah Allah" diye mırıldandı. Yatak yapılmış, her şey yerli yerine konmuştu. Acaba niye odamı topla demişti? Yerli yerinde olmayan tek bir şey vardı, o da Mustafa Kemal'in duvardaki resmiydi. Nedense yatağın üzerine bırakılmıştı. Her sabah bahçeden koparıp onun baş ucuna bıraktığı gül de çerçevenin üzerinde duruyordu. Latife resmi aklına bir şey gelmeden yeniden duvara astı. Unutulduğunu sanmıştı. Belki o gece, belki de ertesi gece Latife ile Mustafa Kemal baş başa sofraya oturduklarında Mustafa Kemal, "Latif, o gün odamı toplarken dikkatinizi çeken bir şey olmadı mı?" diye sordu. Latife bu soruya ilk anda cevap verememişti. "Yatağın üzerinde bir resim vardı, alıp duvara astım" dedi. Mustafa Kemal başladığı oyunu sürdürmeye kararlıydı. "Lütfen odaya gidip o duvara astığınız resmi getirir misiniz?" Muzip bir hali vardı. Latife de bir anlam veremedi. Ama hemen gitti ve resmi çivisinden çıkartıp getirdi. "Lütfen arkasına bakar mısınız?" diye devam etti Mustafa Kemal. Latife'nin kafasından bin bir şey geçiyordu ama işi bir türlü çözemiyordu. Mustafa Kemal'in el yazısını görür görmez tanıdı. Yazıyı ilk başta göremediğine hayıflandı. Affedilecek şey değildi yaptığı. "Sen bu resme bak ve hala hayır diyorsan bir daha teklif etmeyeceğim." Muammer Erboy'la görüşme. Latife'nin sabah ona bıraktığı gül de resmin kenarına iliştirilmişti.